Herkese merhaba. Emlak alırken nasıl kazanılır diye bir başlık attık bugün. Dünkü videomuzda biliyorsunuz konut kredisi faiz oranları ile ilgili bir video yapmıştık. O konuyu anlatmıştık. O da aslında buradaki konulardan bir tanesi. Bu konuyu düşünmemi gerektiren sebeplerden birisi de aslında videonun altına gelen yorumlardandı. Çünkü bazı izleyiciler şöyle bir yorum yapmıştı. Bu faiz oranlarıyla konut kredisi vermiyorlar diye. Ama konut kredisi kullananlar da kullandıklarını yazmışlar. Çünkü bu aslında bu oranlar bu bankalar tarafından kendi web sitelerinde zaten anons ediliyor, ilan ediliyor ve verdiklerini söylüyorlar. Zorluk çıkartabilirler ama belli durumları sağlamayan kişiler zaten bu zorluklarla her türlü karşı karşıya gelecektir. Yani konut kredisi 1.29 değil 1.80 de olsa 2 de olsa karşı karşıya geleceklerdir. Çünkü konut kredilerinde ya da diğer kredilerde dediğimiz gibi temel olan şey insanların bunu ödeme kabiliyetidir. Eğer ödeme kabiliyeti yoksa elbette ki banka zorluk çıkaracaktır. Çünkü o krediyi vermek istemeyecektir. Bankanın beklediği krediyi verip gayrimenkulün üzerine ipotek koyup o gayrimenkulün taksitleri ödenmediği zaman gayrimenkul satışa çıkartmak değil. Bankanın amacı vermiş olduğu krediyi düzenli taksitlerle geri ödemeyle alabilmek, vermiş olduğu parayı tahsil edebilmek. Onun için tabii ki bu koşulları sağlamayan kişiler zorluklarla her zaman karşı karşıya kalacaklardır. Yapmış olduğum videolardan bir tanesinde zaten bahsetmiştim biliyorsunuz. Konut kredisi alabilmenin şartları var. Bu şartları sağlayamıyorsanız zaten kredi kullanabilmeniz mümkün değil. Şimdi bugünkü videoda ev alırken, gayrimenkul alırken nasıl kazanılır diye hem böyle üzerine bir sohbet edelim istedim. Bazı başlıkları gündeme getirmek istedim. Sizin de farklı fikirleriniz olabilir. Ne deniyor? Emlak alırken bir defa alırken kazanılır. Alırken kazanmak nedir? Doğru fiyatı bulabilmek. Doğru fiyatı bulabilmek için neler yapmanız lazım? Sadece doğru fiyat yeterli mi? Doğru fiyat dışında başka neler var? Başlık başlık böyle kısa kısa değinmeye çalışacağım. Şimdi uygun fiyatı bulabilmek için bir defa bölgeyi çok iyi tanıyor olmak lazım. O bölgede iyi gezmek, oradaki fiyatlardan haberdar olmak, emlakçılarla konuşmak, esnafla konuşmak, ilanları, evlerin üzerindeki ilanları ya da gayrimenkuller üzerindeki ilanları, yani brandalar üzerindeki telefon numaralarını alıp arayıp onlarla konuşmak, doğru bilgileri toplamaya çalışmak, kaç metrekare o gayrimenkul, potansiyel kirası ne kadar, içinde kiracı var mı ya da kiraya verilse ne kadar kira getirir? Bir defa bunları toplamak lazım. Bu sahadaki kısım. Sahada bunları yapmanız lazım belli şeylerin aklınızda oturması için. Sonrasında ilan sitelerine gireceksiniz. Belli başlı 2-3 tane ilan sitesi var zaten. En fazla ilan sahibinden.com'da, hepsi emlaktı. Daha sonrasında ondan sonrasında emlakjet vesaire gibi sitelerde onlardaki sayılar daha az tabii ki. Şimdi sahibinden.com'da diyelim ya da herhangi bir ilan sitesinde yapmanız gereken o bölgedeki satılıkları toplamak ama daraltmanız gerekiyor. Mesela bu bir konutsa yaşı çok önemli ya da özellikleri çok önemli. Siz hangi gayrimenkulü kendinize hedef olarak belirlediniz? 5 yaşına kadar asansörlü mü? İşte 15 yaş, 20 yaş aralığında İşte otoparkı olan mı? Bunu belirledikten sonra o daraltmayı yaptıktan sonra gayrimenkulleri çıkartacaksınız. Mesela kaç tane gayrimenkul çıktı? 40-50 tane. O 50 tane gayrimenkulü birim fiyatlarına göre hem net metrekarelerine hem de brüt metrekarelerine göre. Doğru olan hesabı yaparken aslında net üzerinden gitmek. Çünkü brüt de çok şaşabiliyor hesap. Net metrekareden bu hesabı yaptığınız zaman birim metrekare fiyatlar ortaya çıkacaktır. Yani gayrimenkulü sadece ucuzdan pahalıya dizmek bir şey ifade etmeyecek. Siz metrekaresine ne kadar verdiğiniz çok önemli. Aldığınız ürün kaç metrekare? Bu dükkan için de aynı şekilde. Kaç metrekaresi zemin katında, kaç metrekaresi bodrumunda, kaç metrekaresi zemininde? İki tane dükkan söyleyeyim. İkisi de 200 metrekare. Bir tanesinin bodrumu 100 metrekare, bir tanesinin bodrumu 15 metrekare, bir tanesinin zemini 100 metrekare, diğerinin zemini örneğin 150-190 metrekare. Bu defa karşılaştırırken şuna bakmanız gerekiyor. Net metrekarede bodruma ne kadar veriyorum, zemin kata ne kadar veriyorum, asması varsa asmaya ne kadar veriyorum? Bunları iyi ayırt etmek lazım. Yoksa hepsinin toplamda fiyatı, iki dükkanın içinde toplam fiyat 5 milyon olabilir. Ama siz orayı restoran olarak kullanacaksanız bir tanesinde 5 masa atarsınız, bir tanesinde 15 masa atarsınız. Sizin için karlı olan daha fazla müşteriyi aynı anda oturtmaksa bu defa da giriş katı daha büyük olanı almanız lazım. Bu defa mutfak yeri de önemli gibi bir sürü detay var tabii. Yani gayrimenkul üzerinde bu kadar detaya girmeyeceğim. Daha sonrasında yapmanız gereken bazı gayrimenkullerle ilgili olarak birim fiyat sağlayan siteler var. Mesela Endeksa var, Tapusor var, Sahibinden.com'un kendi içinde bir bölüm var. O bölgelerdeki birim metrekare fiyatları sunuyor. O gayrimenkul türlerine göre. Mesela konutsa konuta göre birim metrekare fiyatları ve birim metrekare fiyatların gelişimlerini yıllara göre nereden nereye gelmiş. Tabii burada unutmamanız gereken şeylerden bir tanesi bu fiyatlar istenen fiyatlar. Her zaman istenen fiyatlar var orada. Yani gerçekleşen satış değil bu rakamlar. Onun için hep pazarlığı da aklınızın bir kenarında bulundurmanız gerekiyor. Şimdi bu fiyatları bulduktan sonra kiralıklara bakmanız lazım. Kiralıklar ne seviyede gerçekleşiyor? Yine almak istediğinizle aynı türde kiralıkları bulmanız gerekiyor. Hep elma, elma, elma olarak gitmeniz gerekiyor. Yani bir elma, bir armut, sonra bir portakal yapmayın. Hep aynı türde götürmeniz gerekiyor. Sizin gayrimenkulünüz için ne kadar kira istiyor insanlar piyasada? Bunu görmeniz lazım. Gördükten sonra bu defa belki bölgeyi değiştirmeniz gerekebilir. Daha kendinize göre hesaplı bir bölgeye gitmek isteyebilirsiniz bu karşılaştırmayı yaptığınız zaman. Çünkü alırken kazanacaksınız. Hem alırken kazanmanız gerekiyor, hem de kullanırken ve işletirken kazanmanız gerekiyor elbette ki. Şimdi yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi de alırken kazanma noktasında giderlerinizi düşürmek. Nasıl düşürebilirsiniz giderlerinizi? Mesela arada emlakçı yoksa bu defa komisyon vermeyeceğiniz için giderlerinizden bir tanesi ortadan kalkacaktır. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey emlakçıdan iyi istifade edebilmek. Emlakçı size iyi hizmet ediyor ve sizi zarardan kurtarıyorsa, kendi komisyonunu çıkartabilen bir indirim yakalayabiliyorsa, süreçte sizin aldatılmanıza ya da kandırılmanızı sağlayacak şeylerden sizi koruyabiliyorsa iyi bir görev yapmış olur. Ya bu durumda bu tercihi siz yapacaksınız. Tabii ki bir gayrimenkul sahibinden satılıyor ve hiçbir emlakçı da yoksa zorla götürüp de bunu emlakçıya ya bunu bana sen pazarla demezsiniz tabii ki haklı olarak. Ama arada emlakçı varsa bu defa emlakçıdan çok iyi istifade etmek gerekiyor. Yani gayrimenkulü ucuza bulduysanız o gayrimenkul üzerinden gidebilirsiniz. Emlakçıyı da kendi lehinize doğru bir şekilde ondan istifade edebilirsiniz. Dünkü konu var ayrıca alırken kazanma hususunda uygun kredi. Şimdi bazıları diyorlar ki konut kredisi için kamu bankaları böyle bir kredi veriyor mu? Bilmem veriyor mu? Yani siz krediyi siz alacaksınız, konutu siz alacaksınız. Kapı kapı gezmesi gereken konutu alan kişidir. Başta parayı kazanacaksınız. Yoksa o zaman hiç uğraşmayın. 1,80 ile zaten ya da 2 ile kredi veren bankalar var. Niye geziyorsunuz ki? Hiç gezmeyin. Doğrudan gidin. Verin parayı, taksitleri ödeyin, 1,80 ile 2 ile kredi kullanın. Alırken kazanacaksanız eğer bu mücadeleyi kusura bakmayın ama alacak olanın vermesi gerekiyor. Kapı kapı gezecek. Hangi bankada hangi kredi var, kendisine ne kadar kredi veriliyor görmesi lazım. Tabela fiyat farklıdır, uygulamada fiyat farklı olabilir. Bir bankaya gidersiniz, tabelada 1,75 yazar ama sizin durumunuza göre, o anki gelişmeye göre, sizin müşteri olmanıza göre mesela size 1,75 değil de 1,72'den, 1,71'den kullandırım yapabilir. Bunu sormadan anlayamazsınız. Onun için tabiri caizse kapı kapı gezeceksiniz. En uygun kredi neredeyse onu bulmaya çalışacaksınız. Şimdi uygun fiyata gayrimenkulü bulduk diyelim. Önemli olan şey uygun fiyata bulduğunuz şey gerçekten o mu? Yani doğru fiyata doğru ürünü mü alıyorsunuz? Şimdi araç ekspertizinde ne yaptırıyorsunuz? Şimdi size söylenen ne mesela? Hiç kazasız işte 150 bin liraya bir araba. Ondan sonra götürüyorsunuz ekspertize. 150 bin liralık bir araba mı bu? Yani çünkü o kişi dedi ki mesela size hiç kazası yok bu aracın. Siz de ekspertize götürüyorsunuz. Bu aracın gerçekten hiç kazası yok mu? Bunu anlamaya çalışıyorsunuz. Ve ekspertiz sırasında deniyor ki işte çamurluğu boyanmış, kapısı boyanmış. Siz bu defa ya şunu diyebilirsiniz, ben almıyorum ya da Alıyorum ama 150 bin vermiyorum artık. 140 bin veriyorum. Neden? Çamurlukla kapı boyanmış. Ben istemiyorum. Eğer o fiyata verebiliyorsa bu defa, o zaman almayı düşünürsünüz. Ya da hiç istemezsiniz. Dersiniz ki ben temiz bir araç istiyorum. Aynı şey gayrimenkul içinde. Ve bu gayrimenkulde gerçekten zor. Bu işin içerisindeyim. 20 yıla yakındır bu işi yapıyorum. Ve gayrimenkulde araçtaki kadar kolay gözükmüyor. Evet, araçta da çok zor şeyler var. Ama gayrimenkulde, gayrimenkul içini gördüğünüz zaman hiçbir şey anlamıyorsunuz. Tapusuna bakmanız lazım. Belediyedeki dosyasına bakmanız lazım. Ne kadarı yasal, ne kadarı gerçek? Yani mevcuttaki durum nedir gerçekten? Ve mevcuttaki durum tapuda ve belediyede kayıtlı olan gayrimenkulle birebir aynı mı? Bunu anlamadan, başta da söylediğim gibi, elma mı, armut mu, portakal mı anlayamazsınız. İki gayrimenkulü yan yana koyduğunuz zaman ikisinin fiyatları arasında fark olabilir. Gayrimenkullere baktığınız zaman aynı gibi gözükür ama aynı değildir kayıtlarda. İkisi de dubleks gözükür. Bir tanesi gerçekten dubleksinde ya da çatı piyesinde iki odadan oluşuyordur ama projesinde bir odadan oluşuyordur. Bir diğeri projesinde de bir odadır, tapusunda da yerinde de bir odadır. Sizin yapmanız gereken şey neye para verdiğinizi bilmeniz. Şunu demiyorum. Kaçak bir gayrimenkul ben alırım diyebilirsiniz. Alırım diyebilirsiniz. Hiç sorun yok. Ne aldığınızı biliyorsanız problem değil. Yani baştan ne aldığınızı, neye ne para ödediğinizi biliyorsanız hiç problem değil. Ama bilmiyorsanız bu defa kazıklanmış oluyorsunuz. Bundan kaçınmanız gerekiyor. Önemli konulardan bir tanesi de başınıza ileride bir bela getirecek şeyden bugün uzak olmanız gerekiyor. Örneğin bugün gittiniz, gerçek değerinden göstermek yerine emlak rayiç değerinden gösterdiniz. Sonra yarın bir gün sizin karşınıza vergi ziyaıyla ilgili bir ceza çıktı geldi. Ya da göstermeniz gereken değer alırken rayiçten gösterdiniz, satarken gerçek değerden gözüktü. Beyanı yapmadınız ya da bundan haberdar olmadınız, bunu bilemediniz ve emlak vergi kazancı üzerinden vergi ödemediniz. Sonra karşınıza çıkacak vergi gelecek. Baştan ne yaptığınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. O gayrimenkulü kaçtan almıştınız? Satıyorsanız kaçtan satıyorsunuz? Ya da alırken gayrimenkulü gerçekten göstermeniz gereken değerden göstermemenin bedellerine yarın bir gün karşılaştığınız zaman şaşırmayacaksanız, böyle şeyler siz kendiniz yapmayı uygun görüyorsanız, yani vergi kaçırmayı uygun görüyorsanız buna ben bir şey diyemem. Ama yapmanız gereken doğru beyandır. Doğru beyanla almış olduğunuz gayrimenkulün değerinden o gayrimenkulü tapuda göstermektir. Yarın bir gün canınız yanabilir. Şimdi ucuz aldım zannedersiniz. Yarın bir gün böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığınız zaman sizin için çok daha pahalıya gelir böyle bir şey. Önemli konulardan birisi daha, bu da sonuncu değineceğim başlık olacak. Pazarlık. Doğru pazarlık yapmanız gerekiyor. Ama gayrimenkulünü satıcı 100 birimden koymuş. Bu kişiye kalkıp 50 birim diye teklif ederseniz her türlü gelecek cevaba hazır olmanız gerekiyor. Sizin bir defa gayrimenkul ne kadardan alacağınızı bu söylediğim araştırmalardan sonra netleştirmeniz lazım. Örneğin gayrimenkulün üzerinde etiketi 100 lira ilanda. Sizin yapmış olduğunuz araştırmalarla o gayrimenkulün olması gereken fiyat 85 birim diyelim. Siz o kişiye 80 birim teklif edebilirsiniz. Ama 50 hiç cevap alamayacağınız bir şeydir. Ve hoş karşılanmaz böyle bir şey. Yani kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına da yapmamanız gerekiyor. Elbette ki bu gayrimenkul alım satımında da böyledir. Artı olarak pazarlık aşamasına geldiğiniz zaman gerçekten kendiniz için çok uyguna bu işi bitirmek istiyorsanız büyük abilerin de dediği gibi bir pazarlığa oturduğunuz zaman kaybetmeyi göze alamıyorsanız istediğiniz kadar uyguna alamazsınız. Yani vazgeçebilmeyi bilmeniz gerekiyor. Vermiş olduğunuz teklifin karşılığında eğer o gayrimenkulü gerçekten almayacaksanız ödeyeceğiniz, kabul ettiğiniz rakamı teklif edin. Ama olmayacaksa da hiç üzülmeyin. Çünkü siz kendi aklınızda yapmış olduğunuz planla ödeyeceğiniz bütçeniz ve o gayrimenkul için biçtiğiniz değer sizin için doğruysa onun arkasında sonuna kadar da durmanızda fayda var. Doğru satıcıyı bulmanız gerekecek bu durumda. Böyle bir zaman harcayacaksınız. Bu arayış için zaman harcayacaksınız. Tabii önemli olan şeylerden birisi de mesela bizim ülkemiz gibi bir yerde tabii ki bunu konuşuyoruz. Önemli olan hususlardan biri de ortam çok hızlı değişiyor. Yani siz bu planları yaparken işte konut kredisini hesap edersiniz, işte dövize hesap edersiniz falan. Bu defa tam istediğiniz fiyata bir gayrimenkulü bulursunuz. Bu defa da ortam çok değişmiş olur. Yani sizin lehinize bir ortam varken birden ortam sizin aleyhinize dönebilir. Buna da ayrıca dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.